Ayrım 95, sayfa 395, Ordunun Kuruluşu. Türk milleti bir ordu milleti. Onun bu vasfı Türklerin tarihiyle başlar. Türk milleti bu vasfını Anadolu mücadelesinde belki de son kez olarak kullandı. Çünkü bu mücadeleden muzaffer çıkan özgür Türk milleti artık çağdaş uygarlığın başka değerleriyle de bezenen bir millet olmaya yönelmek zorundaydı. Mustafa Kemal bu gerçeği hem de Dumlupınar Muharebe Meydanı'nda ve bu muharebenin ikinci yıl dönümü nutkunda şöyle ifade etmiştir. Milletimizin hedefi, milletimizin mefkûresi bütün cihanda tüm manasıyla medeni bir heyeti içtimaiye olmaktır. 12. Ordu Millet. Osmanlı İmparatorluğu kuruluş ve ilerleme çağlarında ileri bir teşkilatçılık kabiliyeti göstermiştir. Güçlü müesseseler yaratabilmiştir. Dipnot, bu müessese teşkilat ve sistem hakkında pek çok kaynaklar vardır. Bu arada mesela Tanzimat'ın 100. yılı dolayısıyla Marif Vekaletince yayınlanan 1050 sayfalık Tanzimat Cilt 1 eserinde özet bilgiler olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarında ve özellikle 8 ciltlik Osmanlı tarihinde esaslı malumat vardır. Bunlar arasında imparatorluğun kuruluş ve ilerleme devrinde teşkilatlandırdığı bir kurum vardı ki, kanunlarındaki kesinlik, en küçük ayrıntılarına kadar inen nizamlarındaki dikkatli işleniş, yetiştirme ve temsil usullerindeki açıklık bakımından eski Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi çağına göre eşi olmayan en güçlü eseri sayılabilir. Bu da Osmanlı ordusudur. Buna eski tabiriyle kapı kulu ve eşkinci ocakları diyebiliriz. Kapı kulu ve eşkinci ocakları gerçi devşirmelik sistemine dayanıyordu. Bu sistem üstünde duygusal bakımdan çok şey söylenebilir. Ama memleketi idare edenler, sadrazamlar, yeniçeri ağları, paşalar, kumandanlar, enderun yahut saray ileri gelenleri ve ulema da işte bu devşirmelerdi. Padişahın mührü daima bir devşirmenin elinde bulunuyordu. Bu sebeple devşirmeliği insanı aile ocağından ayırıcı zalim bir sistem gibi değildi, üstün bir devlet ve idare kadrosu yaratmak bakımından almak bu müesseseye başka bir ışık tutar. Gerçi bir devir geldi ki tarihin bütün devlet ve uygarlıkları içinde kaçınılmaz olan bozuluş Osmanlı Devleti müesseselerinde kemirdi. Hem devşirme usulleri hem kapı kule ocakları nizamı bozuldu. Dipnot, Kapı Kulu Ocakları, Türk Tarih Kurumu yayını 775 sayfa. Hazırlayan İsmail Hakkı Uzuncağışlıoğlu, büyük bir eser, bir temel kitap. Hele 17. yüzyılın ortalarından başlayarak Yeniçeri Ocağı gittikçe çürüyüp bir çapulcular yatağı haline geldi. Ama aynı devirde yalnız Kapı Kulu Ocakları, yani ordu kurumu değil, müftülük nizamı da, kadılık nizamı da, vergi nizamı da, idarenin diğer organları gibi bozuldu. Dipnot, Kanunname-i Ali Osman 2 cilt, Tarım Bakanlığı yeni bir baskı yapmıştır. Toprak ve Şehir Esnaf Kanunu. Hulasa Osmanlı Devleti'ne Tanzimat öncesi tabiriyle vehin ve inhitat arız oldu. Devlet zaafa, çöküntüye uğradı. Fakat buna rağmen ordu Osmanlı Devleti'nin daima bir temel kudreti olarak kaldı. Ordu kuvvetli ise devlet kuvvetliydi. Ordu zayıfsa devlet de zayıftı. Hulasa Osmanlı Türkleri bir ordu milletti. Tıpkı eski Türkler gibi. O kadar ki Osmanlılarda hatta vatan anlamı bile şimdikinden başkaydı. Daha doğrusu Osmanlı Türklerinde vatan anlamı yoktu. Ordular nerelere kadar uzanmışsa vatan orasıydı. Vatan ordularımızın kapsadığı, çevrelediği yerdi. Vatan milli bir anlam değildi. Çünkü bu Osmanlı vatanının birçok parçalarında bazen hatta Türkler bulunmazdı bile. Mesela Yemen'de, Büyük Afrika sahrasında, parantez içinde Libya olduğu gibi. 1860'tan sonra Türkiye'ye vatan anlamını birleştirici bir unsur yahut kavram olarak sokan Namık Kemal'in vatan şiirlerinde bile vatan ordularımızın çevrelediği topraklardı. Bu topraklar Tuna'dan Kerbela'ya, Medine-i Münevvere'ye kadar her yere varabiliyordu. Dipnot Namık Kemal, Vaveyla, vatan yahut Silistre vesaire. Kısacası asıl olan orduydu. Bu ordu çürüdükçe Osmanlı vatanı da ya dağılıyor ya elden çıkıyordu. Ordular ise çürüyordu. Bu çöküş safhasını şöyle noktalamak mümkündür. İkinci Viyana dönüşü, parantez içinde 1683 ve Karlofça Antlaşması, parantez içinde 1699, tarihimizde orduların çöküşünün ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleme yıllarının sonu, duraklama ve hatta gerileme devresinin başlangıcı olarak alınır. Çünkü o tarihlerden sonra her yönden az veya çok hızlı yıpranış başlamıştır. orduların çöküşü, Kapıkule ocaklarının bozuluşuyla nihayet 1826'da son Yeniçeri Ocağı kalıntısının tamamen ortadan kaldırılışı kaçınılmaz bir sonuç olarak meydana gelmiştir. Osmanlı tarihinde Vak'ı-i Hayriye denilen Yeniçeriliğin tasfiyesi, ülgası, arkasından Tanzimat, yani idare sistemlerinde yenileşme ve batıya yöneliş çabasını getirmiştir. Parantez içinde 1839. Tanzimat'ın imparatorluğu kurtarmak, devam ettirebilmek için ilk el attığı işlerden biri gene ordunun ıslahı oldu. Daha Sultan II. Mahmut zamanında Prusya Mareşali Moltke, padişaha Türkiye'de bir askeri ıslahat raporu hazırlamaya ve bazı ıslahat hareketlerine memur edildi. Dipnot Feldmarschall Helmut von Moltke Mektuplar 1835-1839. Fakat 1854 Kırım Harbi'nde Avrupalı müttefik devletlerle bir askeri işbirliği de yapmış olmamıza rağmen Osmanlı ordusu esaslı bir tanzime mazhar olamadı. Yeniçeriliğin ilgasından sonra Mora Harplerinde devlet önce Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'dan yardım dilenecek, daha sonra Mısır'la çıkan ihtilafta Mısırlı İbrahim Paşa ordularına Suriye ve Anadolu'da yenilip Ruslardan bizi korumalarını dileyecek kadar halsizleşmişti. Parantez içinde 1832-1833. Kırım Harbi'ni izleyen yıllarda Avrupa ile başlayan mali ilişkiler, parantez içinde istikrazlar, borçlanmalar sırasında ve pek ağır şartlarla elde edilen imkanlar, iktisadi ve askeri bir kalkınmaya yöneltileceği yerde daha çok saray israflarına aktığından ordu daima halsiz kaldı. Sultan Aziz'in, parantez içinde 1861-1876, askeri gösterilere merakına ve bu arada tamamlayıcı temel sanayiden eğitim müesseselerinin yoksun, dolayısıyla anormal derecede şişkin bir donanma yaratmak hevesine rağmen bu teşebbüsler muntazam devlet bütçe ve maliyesini memleket içinde ekonomik bir temele dayanmadığı için olumlu bir netice vermedi. Hele 2. Sultanahmet devrinde, parantez içinde 1876-1909, bazı eğitim müesseselerine, orduya bazı yeni silahların sokulmasına rağmen ordu ve donanma hareketsizlik, bakımsızlık içinde tam bir çöküntüye terk edilir. Dipnot Serasker Rıza Paşa, Hülasa-i Hatırat 1908, Bahriye Nazırı Rami Paşa, Hatırat 1908. Öyle ki Abdülhamid'in tahttan indirildiği 1908 olaylarından önce harp okullarında silah bile bulundurulmuyordu. Türkiye'de ordunun ciddi bir enerjiyle ıslahı işi, 1912 Balkan Harbi'nden sonra evvela Mahmut Şevket Paşa, sonra Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığı sırasında bir Alman askeri ıslahat heyetinin vazifeye alınmasıyla başlar. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve arkadaşları gibi bazı genç subayların ordu ve genelkurmayda Almanların kayıtsız şartsız hakim kılınmaları yüzünden bazı itirazları olmakla beraber, bu ıslahat hareketi 1. Dünya Harbi'nde genç kumandanlar elinde aktif bir Osmanlı ordusunun görev almasını mümkün kılmıştır. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Cilt 1. Fakat şu kayıtla ki yakın tarihimizin sayı ve disiplin bakımından en güçlü ordusu olan ve Orta Avrupa ile Kafkasya, Irak, Yemen, Süveyş, Filistin ve Balkanlar gibi birbirlerine bağıntısı olmayan ondan fazla cephede bu ordunun aşırı ve lüzumsuz israfı dolayısıyla İstiklal Harbimizde yeni bir ordu yaratmak çabaları çetin şartlar ve engeller içinde başarılabilmiştir.